İkinci ayrım, sayfa 16. 64 Şubat'ıydı. İlhan İstanbul'da Fransızca eğitim veren bir kolejde yatılı okuyordu ve 17 yaşındaydı. Müdür yardımcısı onu çağırmış, annesinin hastalığını eve gidip görmesi için bir hafta izini sayılacağını bildirmişti. Adamın konuşmasında kapıdan çıkarken onun sırtını sıvazlayışında geri dönüşsüz bir kayıp için kendisine acıyormuşçasına şefkat vardı. Ve yüzü İlhan sadece yaşanacak büyük bir acının korkusunu duyurmuştu. Gene de yoksa öldü mü diye soramamıştı bir türlü. Sezgisinin kötülüğünden biraz daha uzak kalmak, hiç olmazsa yol boyu umudunu ayakta tutup ölümün kesinliğini erteleyebilmek için olmalı. İniltini, köhne ve soğuk otobüsün içinde titreyerek oturmuş, şimdi 6 saate inmiş olan yolu 10 saatte alarak kasabaya varmış, otobüsten iner inmez de eve koşmuştu. Soğuk, dondurucu bir rüzgar esiyordu sokaklarda uğuldayarak, zil çalmıyordu. Eliyle vurmuştu kapıya. Vuruşlarının evin boşluğu içinde yankılandığını duyarak. Sonra o zamanlar 12 yaşlarında olan kız kardeşi Gülcan açmıştı kapıyı. Giriş holü akşam öksüzlüğü içindeydi. Korkuları büyüten bir yalnızlık içinde kör bir lamba, gölgeli gri duvarlar, sessizlik ve keskin tanıdık ev kokusu. İnsanın büyüdüğü evin kokusu. Çocukluğu ile ilgili en güçlü ve yaralayıcı çağrışımlarla dolu oluyor diye geçirdi içinden İlhan. Bilinen ama içindeyken fark edilmeyen sayısız nesne ve eşyanın soluğunun oluşturduğu bu tanımı zor, yaşanmışlıkların kokusu sayabilecek koku. Eşikten adımını atar atmaz onu içine almıştı. O kokuyla sarmalanmış, zamanın içinden geçer gibi olmuştu bir an. Öyle ki kendini yere yağacak gibi hissederek kapıya tutunmuştu. "Annem nerede?" diye sormuştu sonra, sesim tüketen bir telaşla. Gülcan dili tutulmuş gibi suskun, duvara dayanmış, büyümüş gözleriyle ağabeyine bakmıştı. Tam o sırada babası bahçe kapısında görünmüştü. Tıraşsız, gözleri kıpkırmızı, yıkılmış bir halde. "Yukarıda, yatağında," demişti ezik bir sesle. İlhan'a değil, kapının yanındaki askıya geliş güzel atılmış paltoralara, atkılara bakarak. "Ne oldu ona?" diye sormuştu İlhan papuçlarını çıkarırken. "Şimdi nasıl?" Gülcan hıçkırarak alt odaya kaçmıştı. Babası ağzı açık, dudağının kıyısı bir yana çekik, kaşları düşmüş ve susmuştu. Eliyle yukarı katı işaret etmişti yalnızca. "Git gör," der gibi. Sonra askıdan ceketini kapmış, aceleyle sırtını atarak evden çıkıp gitmişti. Evet, çıkıp gitmişti. İlhan üst katın merdivenlerini hızla tırmanırken annesinin odasına gireceği ve onu mavi benekli geceliğiyle yatağın içinde yatıyor bulacağı anı hayal etmişti. Annesi onu gülümseyecek, geldiği için ne kadar sevindiğini belli edecek biçimde elini avuçlarının içine alacak ve öpmesi için yanağını uzatacaktı. Sonra ne olduğunu pek bilmediği ama söylemesi gereken, ondan hep duymak istediği bir şeyler anlatacaktı. Öleceğini sandığı için hayatındaki en önemli sırrı açıklayacaktı belki. Birkaç yıldır kendisini haplar içip sürekli uyumaya zorlayan acıyı ya da önemli hayatlarını birdenbire değiştirecek çok güzel şeyler söyleyecekti. Göremediği geleceğin kapısını açacak bir anahtar, bir şifre sunacaktı İlhan'a. Üst kat holünde durup soluklanmış ama annesinin yattığı loş, havasız odaya girip yatağı kuşatan sessizliğe doğru yürümüştü. Orada yatan tümseyin yüzü çarşafla örtülüydü. Pencere önüne oturmuş, sessizce dua eden büyük hala İlhan'ı görünce ağlamaya başladı. "Ah yavrum, ah güzel evladım, gördün mü olanları? Gitti anneciğin yavrum, gitti çocuğum." Kalkıp kucaklamıştı İlhan'ı. İlk anda konuşamamış, hiçbir şey soramamış, söyleyememişti İlhan. Yatağa taşlaşmış gibi bakarak bir kıpırtı, bir soluk beklemişti. Çünkü daha 15 gün önce yarı yıl tatilinde görmüştü annesini. Hiçbir şey yoktu. Onu, "Yüzünü görebilir miyim?" demişti güçlükte. "Görmesen daha iyi olur çocuğum. Görmek istiyorum. Görmeden inanmam." Halası ölünün yüzünü örten çarşafı açınca annesinin saydamlaşıp ağırlaşmış yüzüyle çenesi bağlı, göz kapakları simsiyah, kas katı yattığını görmüştü İlhan. Omuzları çıplaktı. Islak uzun saçları başının bir yanında omuz çukurunu doldurmuştu. Yüzünde buruk, belli belirsiz bir gülümseme vardı. Bırakabileceği tek şey oymuş gibi. Uzun uzun bakmıştı ona İlhan. Uyanmasını, olup bitenin gerçek olmadığını söylemesini bekler gibi. Ölünün yüzü yeniden örtüldüğünde yatağın kıyısına çökmüş, başı eğik, gözleri yere çivilenmiş, dakikalarca suskun kalmıştı. "Neden?" diye sormuştu halasına epey sonra. "Ne oldu?" "Denize doğru gitmiş yavrum." "Denize mi? Neden? Ama neden?" "Severdi annesi denizi. Denize girenlere özenirdi. Giremezdi ama. maya giymesi, kentli kadınlar gibi plajda oturması uygun bulunmazdı. O kadar mı özlemişti denize doğru yürümüştü kış günü. Öyle istemiş. Kolay değil ama dayanıklı olmalısın kuzucuğum. Sen artık delikanlısın. Kardeşlerine örnek olacaksın. Dövünüp ağlamanın yararı yok. Hepimiz öleceğiz bir gün. Kendini topraktan neden sakınmış da yokluğun iyotluk okul çağrısını yeğlemişti annesi acaba? Son soluğunu suyun enginliğinde özgürce koyuvermek ve sonra deniz kızlarının ve batık gemilerin ülkesine sığınmak için mi? Bir süre orada, zonklayan başı ellerinin arasında oturmuş, sonra aşağı inmişti İlhan, dizleri titreyerek. Armağan ve Bertan yoktu ortalarda. Gülcan oturma odasındaki sedire kapanmış ağlıyordu. Onun saçlarını okşamış, avutucu bir şeyler söylemiş ve ardından eve çıkıp denize doğru koşmuştu İlhan. Çok uzun koşmuştu, koştuğunu bilmeden. Kıyıya vardığında kuduran dalgaların içine atmak istemişti kendini, yapamamıştı. Boğuk, korku ve acıdan katılmış hıçkırıklarla ağlamıştı, ıslak, soğuk kuma çöküp. Bir ara onu avutmak ister gibi paçalarını koklayıp çekiştiren cılız bir sokak köpeği sarılmıştı. Elektrik akımına tutulmuş gibi titriyor, dişleri şiddetle birbirine vuruyordu. Armağan orada öyle bulmuştu onu saatler sonra. Geceydi artık. Gökyüzünde soluk mavi yıldızlar, hilal biçimi üzgün bir ay vardı. İlhan annesini hep kıskanmıştı babasından. Bunun nedeni bilinçaltı bir saplantıdan çok annesinin babadan daha üstün, duygulu, iyi bir insan olduğu inancıydı. O kaba saba, küfürbaz dediğim dedik adamın böylesine güzel, sıcak ve iyi bir kadına sahip olabilmesi haksızlıkmış gibi geliyordu ona. İlkokulu bitirdikten sonra kolejde okumak üzere İstanbul'a gönderildiği ilk yıl en çok annesini özlemiş, geceleri gizli gizli ağlamıştı. Çok zor geçmişti özellikle 11 yaşının kışı. Sevilmediğini, evden atılmış olduğunu düşünüyordu. O okula gönderilmesini daha çok annesi istediği halde babasını suçluyordu nedense. Okul parasını ödeyen oydu çünkü. Sonra alışmıştı kuşkusuz. Kasabalı tanıdık çocuklar vardı. İstanbul çok güzeldi. Büyüyordu. Sonraki yıllarda annesinin çok daha güzel hayatlara layık olduğunu düşünmeye başlamıştı. Sinemayı seviyordu. Ve hafta sonu izinlerinde arkadaşlarıyla güzel filmlere gidiyorlardı. Çok etkileniyordu perdede gördüğü kadın kahramanlardan. Annesinin de onlar gibi olmasını arzu ediyordu. Babası onun elini öpmeli, ona saygı göstermeli, fermuarını çekmeli ve sigarasını yakmalıydı. Sokağa uzun fare gri sipariş süsü ve çiçekli başörtüsüyle çıkacağı yerde güzel giysiler, incecik topuklu ayakkabılar giyip çıkmalı, kolejdeki sınıf arkadaşlarının çoğunun annesi gibi saçları yapılmış, dudakları boyalı, gezmeliydi. Güzel sunun geri kalmış insanları onu kınayabilirlerdi. Ama zaten kasabada yaşamaları da yanlıştı. İstanbul'da büyük bir köşkte oturmalıydılar. Babası toprak ve pırasa kokmamalı, fabrikatör olmalı, kruvaze ceketler giyip kalın prolar içmeliydi. Annesi ise kapılarını şoförlerin açtığı arabalara binerek gezmelere gitmeli, hizmetçilere emirler verip evin içinde süslü terlikler ve parlak sabahlıklarla dolaşmalıydı. Böylelerinden hiçbir eksiği yoktu çünkü. Görgülü, kentli kadınlar gibi dans etmesini, gülüp konuşmasını ve hatta onlar gibi ağlamasını kolayca öğrenebilirdi isterse. Bütün bunları yapabilecek incelikte biriydi. Ellerini tarhana leğenlerine, salça ve keşkek kazanlarını sokacak biri değil. Çişli bezler yıkayacak, cam silecek, tahta fırçalayacak biri hiç değil. Bu duygulardan annesine de söz etmişti bir gün. İlhan'a şaşkınlıkla bakmış, gözleri dolmuş, ne diyeceğini bilememiş, en sonunda yanına gelip onu sıkıca kucaklamıştı annesi. ''Nereden uyduruyorsun bunları?'' demişti. ''Onlar yüksek tabaka. Biz yoksul değiliz ama öyle olamayız yavrum. Sil bunları kafandan.'' ''Olursun, oluruz.'' demişti İlhan. ''Ben bir gün fabrikatör olacağım ve seni öyle yaşatacağım.'' Bir tek akrabası yoktu annesinin. Ne anne baba, ne kardeş, teyze, hala, amca ya da yeğenler. Kimsesiz olduğunu söylerdi. Anlattığına göre kendisi 7 yaşındayken çocuk yuvasından alan Muğlalı, varlıklı, dindar bir ailenin yanında büyümüştü. İlkokulu bitirir bitirmez okuldan alınmış, yalnızca çiftin hem yardımcıları hem de cam yoldaşları olmuştu. 18 yaşında geldiğinde ise onların bazı davranışları yüzünden kırılmış, evden kaçmıştı. İzmir'de sigara fabrikasında iş bulup çalışmaya başlamış, yalnız ve romatizmalı bir kadının evinde onun yemeğini, işlerini yapma karşılığında bir oda tutmuştu. Ev sahibi, babası İbrahim'in arkadaşı Altı Ahmet'in uzaktan akrabasıydı. Bir gece İzmir'deki bir bar kavgasında kaşı patlayan İbrahim'i polisten kaçırıp Seher'in annesi kaldığı akraba evine götürmüştü Ahmet. Öyle tanışmışlardı annesiyle babası işte, kaş pansumanıyla. Sonra birbirlerini beğenip sevmiş, evlenmişlerdi. İlhan'a büyüdükçe daha da inanılmaz gelen bu öykü çok bildik, çok basit olması dışında kuşku uyandıracak yanı yoktu. Alacakaranlıkta kalan bölümleri dışında elbet. İlhan annesinin ölümünden sonra annesiyle babasının evlenme tarihinin kardeşi Armağan'ın doğumundan sonraya denk geldiğini öğrendi kayıtlardan. Bu kasaba köylerde sık görülen bir durumdu. Üzerlerinde durup düşünmedi. Uzun boylu, sağlam yapılı bir kadındı Seher Hanım. Beyaz tenli, sarı saçlı, İri mavi gözlü bir güzel. Yüz hatlarını gölgeleyen ürkeklik, daldığı anlarda çevresine gizemli, yoğun bir cinsellik yayardı. İlhan bazen onun yersiz, taşkın bir neşeye kapılıp şarkılar söylediğini, yüzüne allık sürdüğünü, odasına kapanıp aynanın önünde oyalandığını hatırlıyordu. Kendine ait özel anlar yaratmaya çalışıyordu sanki. Kimi zaman su durup dururken bulunduğu ortamdan kopuyor, içe kapanıp katılaşıyordu. Söylenenleri duymuyormuş. Aslında başka bir dünyada yaşıyormuş da buradaki varlığını yadsıyormuşçasına garip, uzak bakışlarla bakıyordu. Kısa süren bu yabancılık anları daha çok babasına yönelik olurdu ve onun söylediği bir söz, kaba bir davranış ya da bakışta devreye girerdi. Onların birbirlerini suç ortaklığına benzer gizli bir bağla bağlanmış olduklarını çok erken sezinlemişti İlhan. Babası elindeki suçluyu saklıyormuş da annesi bu yüzden ona kölece bir minnet duyuyormuş gibi kenetlenmişlik. Sonraki yıllarda bunun cinsellikle ilgili olabileceğine, gündelik hayatta o kadar aykırı görünürlerken yatakta yabanıl ama yoğun bir uyum sağlamış olabileceklerini düşünür oldu. Yabanıl çünkü annesinin teninde bunun izlerini görürdü arada bir. Yaşadığı hayatı ya da kocasını hor görmesi yüzünden mi, yoksa aşığından teslim oluş beklemeden sonuna kadar teslim olanın bile arada bir diklenip gözdağı vermesi gerektiğini sezinlemesinden midir bilinmez, İlhan'ın annesinin birkaç kez ağır küfürlerle babasına isyan ettiğine de tanık olmuştu. Adam üzerine yürüdüğünde ölesiye boğuşmuştu da üstelik onunla. Çocuklarda dehşet uyandıran bu tür kapışmaların, aşk ve sevgi sözcüklerinin işlevsiz kaldığı bir ilişkide ilkel ama kaçınılmaz bir iletişim biçimi olabileceği ise çok sonraları anlamıştı. O ikisinin dünyaya karşı kurdukları ortaklığı sevgi olarak adlandırmasa da aralarında tuhaf bir tutku ilişkisi olduğundan emindi. Başlangıçta bir araya gelme nedenlerinin ne olursa olsun birbirlerine gereksinme duyuyorlardı çünkü. Ayrıyken tek tek belirsiz bir dalgınlığın, tedirgin bir yalnızlığın izleri seçilirdi üzerinde. Oysa bir aradayken ötekini sürekli kollayan, tepkilerini uyanıklıkla ölçüp biçen, didişken ama uslandırılmış bir dikkat içinde olurlardı. Belki de iç içe geçip bir yumak gibi umutsuzca birbirlerine dolanmışlar, daha sonra da biri ötekine gene içinde taşıyarak çözülmüşlerdi. Daha doğrusu o birbirlerine dolanmadan yalnızca biri kendini büyük ölçüde kurtarmıştı. Babası. Baba bütün kadınların aynı ve temelde iki bacak ve o gizemli delikten ibaret olduğunu sanan adamlardandı. Kıskançtı ve kıskançlığın temelini oluşturan kavrayış buydu. Kendinden önceki kuşaklar tarafından böyle yetiştirilmiş ve karısını da kızını da sonuna kadar böyle sakındı dünyadan. Bir kadının yalnızca kirletilip atılmak için bile olsa o kadını bir tek biçimde hak edecek erkeğe ayrıldığını belletmişlerdi ona. Tabii o ganimete göz dikmiş öteki erkeklerin her zaman dikkatle izlemeleri koşuluyla. Erkeklik bir kadının erkeğe getirilebileceği her türlü dertle birebir baş edebilecek uyanıklık, yetenek ve yetkinlikte olmayı gerektiren bir konumdu. Ve kendisinin bu konuda fazlasıyla donanımlı olduğuna inancı tamdı. Dişilerden yana rekabete, sahipliğe ve sonuçta düşmanlığa dayalı bu tehlikeli ortamda İçgüdüsel yaban yanı, yani o aptal erkeklik damarı alabildiğince genişlemiş, sevgi damarı ise tıkanmaya yüz tutmuştu. Ev işlerini bir eve, kocaya, çocuklara ve eşyalara sahip olmakla ilgisi olmayan bedensel bir zevkle, hamaratlıkla yapardı annesi. Neredeyse tümüyle evde geçirirdi zamanını. Kocasının çok yakın akrabalarının ölüm, nişan, düğün törenleri dışında toplantılara katılmaz, komşularla yakın ve sıkı ilişkiler kurmaktan özellikle kaçınırdı. Tutumluluğuyla, yiyecekleri lezzetli, iyi pişirilmiş hali sofraya getirebilme becerisiyle, yatak çarşaflarının sakız beyazlığıyla gururlanır, kimi tanıdıklarının çocuk büyütme yöntemlerini ve toplumsal kurallara aykırı davranışta bulunanları kısaca eleştirmek dışında fikir belirtmezdi. İnatla istediği ve savunduğu tek şey, oğullarının kesin kez okumak zorunda olduklarıydı. Hem de en iyi okullarda diyordu kocasına. Ne olursa olsun bunu başaracakları konusunda sözler alıyordu çocuklardan. Yeminler ettiriyordu onlara. Çocuk bezleri, çamaşırlar, patates, soğan, un çuvallarıyla dolu kiler, turşu küpleri, Konserve kavanozları, salçalar, tavalar, kovalar ve çiçek saksılarıyla kuşatılmış bir dünyada biraz hüzünlü de olsa kendisiyle barışık yaşıyordu önceleri. Ama iyi bakılırsa bakışlarının ardındaki karanlıkta kopacak bir fırtınanın işaretleri görülebilirdi. Daha sonraki yıllarda yoğunlaşan huzursuzluğu kalıtsal bir hastalık olarak açıklandı. Sonra bir yıldaki aşırı tedirgin ve alıngan biri olmuştu. Küçük saplantıları, korkuları vardı. Bu yüzden insan içine çıkamaz, yaşamaktan zevk almaz bir haline gelmişti. Kasılmalar, soluğu kesilmeler, terleme nöbetleri geçiriyordu kimi zaman. Sağaltılabilecek, kontrol altına alınabilecek çok da önemli olmayan bir rahatsızlıktı belki bu. Ama doktor Bedir'in verdiği yatıştırıcı haplar dışında sağlık yardımı görmedi. O komünist Ayyaş'ın bol bol yazdığı yatıştırıcıların kendi kendine dozuna giderek artırarak yutmaktaydı son günlerde. İlhan babasının sorumlu tuttu annesinin ölümünden. Adamın ağır, beceriksizce tuttuğu yası görmezden geldi. Onun karısının ömür boyu kendisine adanma vaadini bozduğunu, bu yeteni göremediğini düşünerek acı çektiğini düşündü. Malı olan kadını korumuş, namusuna bekçilik etmiş, onu sahip olduğu topraklar gibi dölleyip şenlendirmiş, elindeki tek yetkinlikle ölesiye çalışıp para kazanarak ödüllendirmişti. Kendi ödülü ise büyük bir boşluğun içine düşmek olmuştu. Yenilmiş, incinmiş, kabuğunda kocaman bir delik açılmıştı. O günlerde babasına acımasız bir küçümseme ve nefret duymaya başladı İlhan. Çok sonraları bu nefretin kendisini özgürleştirdiğini fark edecekti. Peki ama o adamla ilgili ne biliyorum diye sordu kendine. Yattığı yerde yan dönüp aydınlanan perdelere bakarak. Çok zaman geçmişti aradan artık ve babasıyla ilgili yargı ve düşünceleri onu hor görmekten çok anlamaya yönelmişti. Gençliğin insanı karalar ve aklar yaratmaya yatkın seçimler yapmaya zorlayan bağışlamazlığından çoktan kurtulmuştu. Daha esnekti şimdi, daha genişti. İbrahim Sezer babası bir adamdı işte. Benzeri çok olan bir adam. Onu hatırlamaktan inciniyordu artık. Bir zamanlar o adamın insan soyunun eğitilip inceltilmemiş, bütün hırs ve bencilliğini kendinde toplamış biri olduğunu düşünmekteydi. Şimdi ise başka biri olmak için pek fazla seçeneği olmadığını anlamış bulunuyordu.